Ayrım 3. Süpermen ve Uğur Böceği. Ahmet Şerif İzgören. Sayfa 61. 5 dakika. 2004 yılı Mayıs ayı. Assubay Orhan Aztekin, dikim evindeki harita genel komutanlığı binasındaki görevine gitmek için hızla evinden çıkar. Servisin kalkmasına az bir süre vardır ve adımlarını sıklaştırır. Önünden geçtiği parktan bir ses duyar. Oğlum bakar mısın? Orhan Assubay döner bakar. Sabahın 7.30'unda parkta oturmuş yaşlı beyaz sakallı eskici kıyafetli bir amca. Oğlum bir dakika yanıma gelir misin? Orhan sabah mahmurluğuyla bir duraksar. Sonra hepimizin aklından geçebilecekler onun aklından geçer. Bir daha duraksar. Saatine bakar. 5 dakika kadar bir süresi vardır. Gider amcanın yanına. Oğlum yanıma oturur musun? Üzerinde resmi üniforma vardır. Parktaki bir banka oturması uygun değildir. Mesaiye de az kalmıştır. Bir yanda TV'de seyrettiği hayatlar, öte yanda yetiştiği Anadolu'dan aldığı eğitim. Bir düşünür, oturur amcanın yanına. Buyur amca, derdin ne? Diye sorar. Oğlum ben köyündenim. Bundan 40 yıl kadar önce karım çocuğumu da alıp kaçtı. Ben peşlerinden İstanbul'a gittim ama onları bulamadım. Yıllarca hem çalıştım hem aradım. Çocuğumun izine rastlayamadım. Sadece birisi eşimin yıllar önce öldüğünü, çocuğumun ise askeriyeye girdiğini söyledi. Şimdi emekli oldum. Tek dileğim oğlumu dünya gözüyle görmek. Bir daha evlenmedim ve çocuğum da yok. Oğlum, aylardır üniformalı gördüğüm herkesten yardım istiyorum ama kimse yardımcı olmuyor. Ya mesaiye yetişiyorlar ya yalan söylediğimi zannediyorlar ya da dilenci sanıyorlar. Sen yardımcı olur musun? Baba, çocuğunun adı soyadı ne? Senin telefonun ne? Başçavuş Orhan bilgileri alıyor. Ayrılırken, baba ben sana mutlaka bilgi vereceğim diyor. Tüm bu konuşmaların Orhan Aztekin'e kaybettirdiği süre 5 dakika. Orhan mesaiye gidince internetten Karanet'e giriyor. Orada kara kuvvetlerindeki isim listesine bakarken gerçekten o ad ve soyadında birisini buluyor. Tüyleri diken diken oluyor. Müthiş heyecanlanıyor. Rehberi araştırıp telefon numarasını buluyor. Başka bir şehirde görev yapan beyi arıyor. Komutanım, ben haritadan başçavuş Orhan Aztekin. Babanızın durumunu sorabilir miyim? Babam ben küçükken öldü. Niye sordunuz? Komutanım, nerelisiniz? Komutanım, babanız sağ ve şu telefonda sizin aramanızı bekliyor. Telefonun öteki ucunda derin bir sessizlik. Baba oğul 40 yıl sonra sırılsıklam gözlerle birbirlerine kavuşurlar. Orhan'ın parkta amcaya ayırdığı süre 5 dakika. Karşıyaka Migros'tan çıktım, akşam karanlığı, acelem var. Bir eli göğsünün hizasında bükük, bir ayağını sürüyerek bir dilenci yaklaştı yanıma. Dilini de sürçerek, kekeleyerek ağzından anlaşılmaz garip sesler çıkardı. O oğlum, sehen, behen. Ben diğer dilencilere söylediğimi söyledim yaşlı adama. Amca, düzenli yardım ettiğim yerler var. Sağ ol, dedim. Dilencilere hiç para vermem. Annemlerin Bostanlı'daki evine doğru acele acele yürüdüm. Tam köşeyi dönecekken durdum. Şöyle geriye doğru bir baktım. Aynı adam oradan çiçek alan genç bir çiftle konuşuyor. Çift cüzdanlarından bir şeyler veriyor. İçimden bir ses geri git dedi. Gittim. Bir insan boyu uzaktan baktım. Kadın cüzdanından alışveriş fişini çıkardı, verdi. Yerimde sallandım. Belli ki sakat kalmış bir emekli vergi iadesini tamamlamak için kapıdan çıkanlardan kullanmayacakları yazar kasa fişlerini istiyordu. Başım döndü. Çiçekçinin yanındaki banka dayandım. Bir süre sonra cüzdanındaki bütün fişleri ayırdım, gizlice adamın uzağından dolaştım, tekrar karşısına çıktım. Al amca bunları, dedim. Aldı. Yarın da burada mısın amca? Evet. Ben yarın biraz daha getiririm. Bu sefer 5 saniye süren sağolunun bitmesini bekledim. Omzunu okşadım. Onun felçli yüzü gülümsedi. Size iki olay. Biri isimsiz bir astsubay, diğeri de kitaplar yazan ben. Ben dersimi aldım. Şerif, hiç acelen olmasın arkadaş. Ya da en acele işin insanlar olsun. Hiç ön yargın olmasın hayatta. Sağ ol Orhan Astsubay. 1988'de komutanı olduğum meslektaşım. Benim iyi öğrencim. Bu sefer hoca sensin. Ben dersi senden aldım. Dövene elsiz, sövene dilsiz. Ahmet Korkmaz 1 Ağustos 1946 günü Bursa İnegöl'ün Hasanpaşa köyünde doğar. Pırıl pırıl gözleri olan ve geleceği umutla bağıran, çağıran bir bebek. Ahmet 5 yaşına geldiğinde 2 yıl içinde önce kardeşini, sonra annesini, ardından babasını kaybeder. Ona bakabilecek amcası ve halası da üst üste hayatlarını kaybederler. İkinci Dünya Savaşı sonrası ülke yokluk içinde. İnsanlar mısır sapından yapılmış ekmekleri alabilmek için karneyle sıraya girerler. Küçük Ahmet tam kendini tanıyacağı, ana baba sevgisi tadacağı yaşta tek başına kalır. Önünde koca bir hayat, tek başına 6 yaşında sessiz bir çocuk. Ahmet'i tutarlar elinden 1952 yılında Eskişehir Mahmudiye'deki yetiştirme yurduna verirler. Ertesi sene Bursa Merkez Yetiştirme Yurdu'na gönderirler. Ahmet 13 yaşına kadar Bursa Merkez Yetiştirme Yurdu'nda kalır. Öğretmenlerini çok sever, can kulağıyla onları dinler. O zamanki öğretmenler idealisttir. Aldıkları maaş, hayat koşulları bugünküne göre çok ama çok daha düşük olmasına rağmen ülkeye ne katarız onun derdindedirler. Ülke krizdeyken, herkes işsizken, hiçbiri maaş artışı diye yollara düşmeyen öğretmenlerdir onlar. Ahmet, 1959'da Afyon Emirdağ'daki Astsubay Hazırlama Okulu'na girer ve 1969 yılında astsubay olarak göreve başlar. Sonra birçok yerde görev yapar. 1965'te evlenir. 3 yıl sonra bir oğlu, tam 18 yıl sonra bir kızı olur. Çalıştığı her yerde temizliği, efendiliği ve sorumluluğuyla tanınır. 18 Ağustos 1999'da sabah çalıştığı iş yerinde herkesi her zaman olduğu gibi kapıda karşılar, içinde bir sıkıntı. Birkaç gün sonra sıkıntının nedenini öğrenir. Eşini ve canından çok ama çok sevdiği kızını 17 Ağustos depreminde kaybetmiştir. Ardından ne yapar biliyor musunuz? İntihar etmez. Kadere lanet okumaz, hayata küsmez. Ben kendi dilinden anlatayım. Yavaş yavaş çevremdeki gençlerle kızım adına ilgilenerek onların nişan ve düğünleriyle zamanımı geçirmeye başladım. Onlarla oyalandım ve o gençlerle bir dayanışmaya girdim. Netice olarak ailevi yaşamımdan yana umudum hiç sönmedi. Umudu yarınlara ve bugünlere taşımasını bildim. Deprem sonrası insanları, özellikle kız çocuklarını bir başka sever oldum. İlişkilerimde duygu, hatır, kardeşlik ve dostluğun ön plana çıktığını gördüm. Hepsinden önemlisi insan ilişkilerinde daha dikkatli olmaya başladım. Sövene dilsiz, vurana elsiz olmaya başladım. Yıl 2005. Ahmet Korkmaz 59 yaşında. Umudunu kaybetmedi, savaştı ve Allah karşısına çok seveceği birisini çıkardı. Şimdi 18 yaşındaki genç gibi aşık. Allah nasip ederse evlenmeyi planlıyor. Ben de Allah nasip ederse mutlaka nikahta olacağım. Allah bugününüzü aratmasın. Ahmet dostumla OYAK Genel Müdürlüğü'ne verdiğim eğitimlerde tanıştım. Öyle bir sesi var ki 60 yılın sevinci, hüznü, tadı, tuzu, umudu, kokusu o seste toplanmış. Ben daha hikayesini bilmeden her konuştuğunda, kısa bir hikaye anlattığında hayatın yüzüme taktığı tüm maskelerin kaybolduğunu, gardlarımın düştüğünü, tüm pozitif duygularımın açığa çıktığını hayretle görüyordum. Daha hayatını bilmeden tevazusuna, içtenliğine çok ısınmıştım. Şimdi hayatını yazarken kimi yerlerinde gözüm görmez oldu. 1-2 dakikalık aralarla yazdım. Ben yazarken böyle olduysam, o yaşarken nasıl olmuştur? Düşünsenize. Bir arkadaşım vardı üniversitede. Evlenirken babası altına bir araba çekmedi diye arabasız delikanlı mı olur abi? Peder bir araba almadı. Kız tarafına ne diyeceğiz? Demişti. Babası bunu ifade ediyordu onun için. Hepinizin böyle dertleri vardır. Bu kitabı okuyan sizin de hayatınızı karartan dertleriniz çoktur eminim. Ya baseliniz geniştir, ya araba modeliniz eskidir, ya bir dostunuz, akrabanız hoşunuza gitmeyen doğru bir laf etmiştir. Bizim salonu su bastı mesela. Bitmez bizim derdimiz, değil mi? Ahmet Korkmaz'ın hikayesinden çıkacak dersleri bence kendisinden dinleyelim. Öyle bir anlatmış ki hiçbir yazarın kalemi yetmez. Kalbiyle yazmış çünkü. Hayat aynaya benzer. Sen ona küsersen o da sana küser. Sen ona gülümsersen o da sana gülümser. İnsan olarak da ağaçlardan ders almalıyız. Çünkü ağaçlar ne üzerinde barınan kuşların, ne de gölgesinde yatan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar. Ama biz insanlar öyle basit hesapların peşindeyiz ki sormayın gitsin. Hayatı güzelleştirecek olan da, çekilmez hale getirecek olan da bizleriz. Ama insanlar her nedense kolay yolu bulup başkalarını suçlama yoluna gidiyorlar ve zaman akıp geçiyor. Zaman bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için uzun, sevinenler için çok kısa ama sevenler için sonsuzdur. Yalnızlığın reçetesi hastalığın ilacıdır sevgi. Hüznün düşmanı, mutluluğun dostudur sevgi. İnsanlığın temelidir sevgi, hayatın kaynağı, yaşamanın ispatıdır sevgi. Sevgidir her kapıyı açan. Bizi bazen bir kuş, bir çiçek yapan dost kolayca bulunmaz. İnsan çabuk bilinmez, geçicidir para pul. Dostsa her şeyden ama her şeyden önemlidir. Matematiği, fiziği, dershaneyi boş verin dostlar. Ne yapın, edin, çocuğunuza sevmeyi, saymayı öğretin. Gerisi olur gider. Yol parası. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahiliye uzmanı Sibel Boyvada'ya 1999 yılında bir hasta gelir. Yaşlı bir köylü teyze. Hastane tıklım tıklım kalabalıktır. Sibel hastayı muayene eder. Kesin teşhis için bazı tahliller gereklidir. Kadına gerekli talimatları verir. Şu şu şu tahlilleri yaptır gel der. Yaşlı teyze başını öne eğer ve konuşmaz. Sibel tekrar, hadi teyzeciğim bu tahlilleri yaptır gel, ben sana gerekli tedaviyi başlatacağım der. Teyze başını yerden kaldırır, ağlamaya hazır gözlerle, doktor hanım benim köye dönecek param yok. Nasıl yaptırayım o tahlilleri? Deyince doktor Sibel'in yapacak birçok işi olmasına rağmen bırakır işini, alır teyzeyi koluna, koridor koridor dolaşırlar, tahlilleri tamamlarlar. Tekrar dahiliye bölümüne gelirler. Sibel gerekli ilaçları yazar, tedavisi için gerekli tembihleri de yapar. Bu Egeli yaşlı köylü teyze doktor hanımı dinlerken hep gözleri yerdedir. Tam teyze gidecekken Sibel'in aklına yol parası lafı gelir. Teyze al bakalım bu parayı diyerek köye gitmesine hayli hayli yetecek bir para verir. Teyze önce almak istemez ama sonra yavrum köye dönecek param yoktu. Nasıl geri döneceğim diye kara kara düşünüyordum. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun kızım diye teşekkür üzerine teşekkür ederek ayrılır. Doktor Sibel sıra bekleyen onlarca hastayla ilgilenmeye, muayenelerine devam eder. Aradan bir saat kadar bir süre geçer. Sibel bir bakar ki teyze kanter içinde kalabalığı yarmış oflaya puflaya geliyor. Ege Üniversitesi Hastanesi'nden Bornova ana yolu o yaşta bir hanım için az buz bir yol değildir. Sibel şaşkın, herhalde bir kağıdını veya reçetesini unuttu diye düşünür. Ne oldu teyze? Diye sorar. Teyzenin yüzünde koca bir gülümseme vardır bu sefer. Kızım, ben ana yola çıktığımda bir köylüme rastladım. Meğer o minibüsle zaten köye dönüyormuş. O beni köyüme götürecek. Sen paranı al kızım, Çok sağ ol. Bu sefer Sibel Boyvada'nın gözleri dolar. Teyzeyi öper, koklar, gönderir. O akşam Allah'a dua eder. Hala dürüst insanlar var olduğu için. Sibel Boyvada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çok başarılı bir doktor. Öğrenciyken de üniversite tarihinde Ege Üniversitesi'ni birincilikle bitiren tek tıp öğrencisi. Çünkü tıp fakültesinden yüksek notla mezun olmak çok zor. Aslında beni bu başarıları pek ilgilendirmiyor. İnsanlara yardım etmek için yeşil gözlerinin ardında hep bir ışık var. O ilgilendiriyor. Çok insan tanıdım, gözlerinde hiç o ışık yoktu. Gözünde o ışık olanları hep tanırım. Azdırlar ama hayatınızı aydınlıkla doldururlar. Belki de hepimizin kalbinde o ışık var ama yavaş yavaş söndürüyorlar. Onların da gözlerinden dışarı yansımıyor. Allah'ım, sen çocuğumun kalbine de o ışıktan yerleştir. Gözlerinden dünyaya yansımasını ise bana bırak. Söz veriyorum, gözüne o bulanık perdenin inmemesi için çok çalışacağım. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 81.